Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran Suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri, Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Farberdin 1403, Hicri Gameri 7 Şevval 1445 ve Miladi Takvimde 16 Nisan 2024 Salı. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumların ardından siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile İran'ın İsrail'in saldırısına tepkisi etrafında yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Mezardan Kartpostallar ve Hidayet Hadisi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı reisi İran'a yönelik en ufak eylem acı bir karşılıkla cevap bulacaktır dedi. İbrahim Reis'i Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi El-Meşat ile görüştü. İran ordusu kara kuvvetleri İsrail'in olası saldırısına karşı koymaya hazır. Suriye halkı İran'ın işgal rejimine İHA'lı füzeli saldırısından memnun. Boren bölgesel çatışma kimsenin çıkarına değil uyarısında bulundu. Şimdi haberler. Katar Emiri ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i daha önce resmi olarak açıkladığımız gibi saldırganın cezalandırılması amacıyla gerçek vaat operasyonu başarıyla yürütülmüştür. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamd Al Sani ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Reisi, devrim muhafızlarının Siyonist rejime yönelik gerçekleştirdikleri gerçek vaat operasyonunu ele aldı. Reisi, gerçek vaat operasyonunun başarıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, artık İran'ın çıkarlarına aykırı en ufak bir eylemin mutlaka tüm faillerine karşı sert, kapsamlı ve acı bir karşılıkla karşılanacağını kesin olarak ilan ediyoruz dedi. Bölgedeki son gelişmeleri işaret eden Cumhurbaşkanı Reisi, bölgedeki en önemli mevcut konuyu Gazze'deki Filistinlilere karşı acımasız soykırımı ve Siyonist rejimin suçlarını durdurmak için etkili çabalara ihtiyaç olduğunu belirterek, Siyonistlerin çocuk cinayetleri, soykırımları ve korkunç suçları Amerika ve bazı batılı ülkelerin tam desteğiyle devam ederken mazlum ve güçlü Gazze halkı da direnişiyle sahada zafere ulaşıyor dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam'daki konsolosuna düzenli terör eylemini Siyonist rejimin Gazze'ye saldırma hedefine ulaşamamasından kaynaklanan çaresizliğin bir işareti olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Reisi, tüm özgürlük arayanların ve özgür ulusların beklentilerinin aksine uluslararası hukukun açık metnine aykırı olarak Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi Gazze'deki Siyonist suçları durdurma konusundaki başarısızlıklarının yanı sıra İran'ın Şam'daki konsolosuna düzenli saldırıyı kınama konusunda asgari hukuki görevlerini yerine getirmedi. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesine dayanan meşru müdafaa hakkını kullanma doğrultusunda bize kötülük yapan aynı merkezlere karşı bir operasyon tasarladı ve yürüttü ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Reis ayrıca İran'ın çıkarlarına aykırı en küçük eylem mutlaka tüm faillerine karşı sert, kapsamlı ve acı bir karşılıkla karşılanacaktır dedi. Katar Emiri ile görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri iki ülkenin liderleri arasındaki yüksek karşılıklı güvene dayalı olarak nitelendirirken İran ve Katar'ın her koşulda birbirine destek olduğunu belirtti. Gerçek vaat operasyonuna da değinen Al-Sani, İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimin suçuna karşı tepkiyi tasarlama ve uygulamadaki inceliği övgüye değerdir ve herkes için açık bir mesaj içermektedir dedi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'e Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat ile görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Reis'i Yemen'in kahraman milletinin Filistin milleti yanında durup gösterdiği direnişin mutlaka Siyonist rejimin suçlarının caydırılmasına etkin olup denklemleri mazlum Gazze halkının lehine değiştireceğini belirtti. Yemen halkının Gazze halkına verdiği destekten dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i, Yemen'in mazlum Filistin halkına destek yönünde kararlı bir duruş sergilemesi ve cani Siyonist rejimin ekonomik damarlarını kesmeye çalışması dünyanın özgür hakları için unutulmayacak ve gurur kaynağıdır dedi. Batılı ülkelerin Gazze konusundaki politikasını eleştiren Cumhurbaşkanı, 6 aydan uzun süredir Gazze'de yaşanan korkunç cinayetlere ve soykırıma karşı bu ülkelerin ve uluslararası kuruluşların sessizliği ve eylemsizliği, Siyonist rejimi daha fazla suç işlemeye ve bölgede gerilimi artırmaya teşvik etti ifadesini kullandı. İran'ın İsrail'e yönelik başarısından dolayı teşekkür eden Meşat ise hiçbir uluslararası hukuka uymayan, zor dili dışında hiçbir dili anlamayan düşmanı cezalandırmaya yönelik bu cesur eylem İslam devriminin tekrarıydı ve İmam Hümeyni'nin öğretilerinden türetilmişti şeklinde konuştu. Yemen Yüksek Konsey Siyasi Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonunun İslam milletine onur ve haysiyet kazandırdığını belirterek, direniş cephesinin tek cephe olduğunu ve her zaman Siyonistlere karşı mücadeleye bağlı kaldığını vurguladı. İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı General Kiomer Saydari, 17 Nisan'lı Ulusal Ordu Günü münasebetiyle yaptığı basın toplantısında Devrim Muhafızları Ordusu'nun Siyonist rejime karşı yürüttüğü operasyonun başarısından dolayı tebriklerini dile getirdi. Kiomer Saydari, silahlı kuvvetlerimiz Siyonist rejimin saldırganlığına haklı olarak kararlı bir şekilde karşılık verdi ve bu rejimin yuvasının örümcek yuvasından daha zayıf olduğunu kanıtladı, dedi. İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı General Kiomer Saydari, 17 Nisan Ulusal Ordu Günü münasebetiyle yaptığı basın toplantısında Devrim Muhafızları Ordusu'nun Siyonist rejime karşı yürüttüğü operasyonun başarısından dolayı tebriklerini dile getirerek, silahlı kuvvetlerimiz Siyonist rejimin saldırganlığına haklı olarak kararlı bir şekilde karşılık verdi ve bu rejimin yuvasının örümcek yuvasından daha zayıf olduğunu kanıtladı, dedi. İran'ın düzenlediği Sadık Vaat operasyonunun ülkenin hedefleri doğrultusunda yapıldığını belirten General Haydari, "Onlar İran konsolosluğunu hedef aldılar ve ikinci bir saldırı yapmaları halinde tepkimiz daha sert ve güçlü olacak. Bugün bile silahlı kuvvetlerimiz hazır durumda ve çocuk katili Siyonist rejim hata yaparsa bizim kararlı tepkimiz ile karşılaşacak" ifadesini kullandı. General Haydari, Siyonist rejimin tehditlerine ilişkin olarak silahlı kuvvetler olası tehditlere karşı tam anlamıyla hazır olup İran halkının hizmetindedir ve bugün İran'ın semaları ve sınırları güvenilir bir durumdadır ifadelerinde bulundu. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, İran Siyonist rejimin bölgenin barış ve istikrarını bozmasına izin vermeyecek açıklamasında bulundu. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki komşu ve dost ülkelerin güvenlik ve istikrarını kendi istikrarı ve güvenliği olarak gördüğünü ve soykırımcı İsrail rejiminin maceracılığıyla bölgedeki barış ve istikrar atmosferini bozmasına izin vermeyeceğini söyledi. İran'ın haberine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Umman Dışişleri Bakanı Bedir bin Hamad Ebu Said ile yaptığı telefon görüşmesinde Tahran'ın özellikle İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu sonrasında bölgedeki gelişmeler sürecine ilişkin son tutumlarını ve görüşlerini ele alarak saldırgan Siyonist rejimin askeri hedeflerine karşı İran'ın meşru savunmasını ve bu rejimi cezalandırma eylemini anlattı. Umman Dışişleri Bakanı da Siyonist rejimin bölgedeki özellikle de mazlum Filistin halkına yönelik saldırılarını ve suçlarını kınayarak mevcut hassas durumun açılması ve istikrar güvenliğin sağlanması için bölge ülkeleri arasında yakın koordinasyon ve istişarede bulunulması gerektiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile de yaptığı telefon görüşmesinde işgalci rejim İsrail'in küstahlığı ve İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yönelik terör saldırısına karşı İran Silahlı Kuvvetleri'nin meşru girişimi ve Tahran'ın diplomatik çabalarına değinerek Amerika yönetimini, Siyonist rejimin İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine karşı yeni terör saldırıları gerçekleştirmesi halinde Tahran'ın bir sonraki girişim ve eyleminin daha kesin, geniş ve hızlı olacağı şeklinde uyardığını kaydetti. Çin Dışişleri Bakanı da Siyonist rejimin Şam'daki İran Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümüne saldırısını kınadı ve diplomatik yerlere yapılan saldırıyı uluslararası yasa, ilke ve kuralların ihlali olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanı, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ile yaptığı telefon görüşmesinde işgalci İsrail rejiminin Gazze şeridindeki savaş bataklığından kendini kurtarmak amacıyla İran Büyükelçiliğine saldırarak Gazze Savaşı konusunda kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını vurguladı. Bakan Emir Abdullayan, Amerika, İngiltere ve Fransa'nın muhalefetiyle Güvenlik Konseyi'nin soykırımcı Siyonist rejimi kınayan asgari bir bildiri bile yayınlamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek İran İslam Cumhuriyeti'nin gaspçı Siyonistlere karşı belli bir operasyon düzenleyerek meşru müdafaa çerçevesinde soykırımcı İsrail rejimini hedef alıp cezalandırdı. Malezya Dışişleri Bakanı da bölgedeki gelişmelere ilişkin endişelerini dile getirerek soykırımcı Siyonist rejimin Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne saldırısını kınadı. İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlenen Siyonist saldırıya yanıt olarak İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun 14 Nisan pazar sabahı işgal altındaki bölgelere yüzlerce insansız hava aracı ve füze fırlatması dünya medyasında ve kamuoyunda geniş yankı buldu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Haber bültenimiz devam ediyor. Suriye vatandaşları İran devrim muhafızlarının İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırısından duydukları mutluluğu dile getirerek bu eylemi onur verici olarak değerlendirdi. Suriye vatandaşı Rukiye Alidip, Şam'da İran Press Haber Ajansı'na verdiği röportajda Suriye vatandaşlarının İran milletinin yanında olduğunu ve İsrail'e yönelik saldırıya destek verdiğini söyledi. Genç Suriye vatandaşı Hüseyin Ellaham, İran Press Haber Ajansı'na verdiği röportajda Suriye halkının farklı kesimlerinin İran'ın İsrail'e saldırmasından çok mutlu olduğunu söyledi. Ellaham, devrim muhafızları ordusunun İsrail rejimine yönelik saldırısının işgalci düşmanın güvenlik temellerini sarstığını vurguladı. Bir diğer Suriye vatandaşı olan El-Hajaja Umfiras Cuma ise devrim muhafızları ordusunun İsrail'e yönelik karşı saldırısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek İran'ın İsrail'in soykırımcı rejimine karşı kararlı tepkisinin Suriye halkını cesaretlendirdiğini belirtti. Bir diğer Suriye vatandaşı Abbas El-Sos ise devrim muhafızları ordusunun İsrail'e yönelik karşı saldırısına destek vererek İran silahlı kuvvetlerinin Siyonist düşmanın derinliklerini hedef aldığını belirtti. Genç Suriye vatandaşı Sajjad, Gazi İran Press muhabirine verdiği röportajda İran'ın Siyonist rejime yönelik füze ve drone saldırısının Suriye ve diğer İslam ülkeleri halklarını mutlu ettiğini söyledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, işgal rejimini bölgesel bir çatışma çıkarma konusunda uyararak böyle bir çatışmanın kimsenin çıkarına olmadığını kaydetti. Fransız gazetesi Le Monde verdiği röportajda Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze'deki durum ve İran-İsrail gerilimini değerlendirdi. Borrell, İran'ın İsrail'e yönelik 13 Nisan'daki hava saldırısına ve bölgede yükselen tansiyona ilişkin Avrupa Birliği'nin gerginliğin artmasını engellemek gibi bir siyasi hedefi olduğunu belirtti. İran ve İsrail'e gerilimi düşürme çağrısı yaptıklarını belirten Borrell, İsrail'e bölgesel bir çatışma olmamasını herkesin çıkarına olduğunu belirtiyoruz. Aynı şekilde bunu Şam konsolosluğu saldırısının ardından İranlılara da söyledik. Bölgesel çatışma kimsenin çıkarına değil, özellikle Gazze'lilerin çıkarına değil ifadelerini kullandı. 1 Nisan 2024 Pazartesi günü soykırımcı İsrail rejimi İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne saldırarak İran'ın 7 üst düzey askeri danışmanının şehit olmasına yol açan bir terör saldırısı gerçekleştirdi. İslam İnkılabı rehberi ve başkumandan Tel Aviv'in eylemini İran İslam Cumhuriyeti topraklarına yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi ve Siyonist rejimin cezalandırılacağını vurguladı. Bu bağlamda 14 Nisan 2024 Pazar sabahı devrim muhafızları ordusu işgal altındaki bölgelere insansız hava araçları ve füzeler ateşleyerek bu saldırgan rejimi cezalandırdı. İşgalci İsrail ve Amerikan rejimine bağlı medya, işgal altındaki topraklara verilen yıkım ve hasarın miktarını küçümsemeye çalıştı. Ancak mevcut görüntüler, füzeler ve insansız hava araçlarının soykırımcı Siyonist rejimin önemli askeri mevzilerini tahrip ettiğini gösteriyor. Tel Aviv'e yönelik cezalandırıcı eyleminin ardından Siyonist rejimine yana karşı olası bir eylemiyle ilgili spekülasyonlara ilişkin Alman Dışişleri Bakanı, İsrail rejiminin uluslararası kurallara uyması gerektiğini belirtti. İran'ın haberine göre Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İran İslam Cumhuriyeti'nin cezalandırıcı yanıtına İsrail rejimini misilleme yapıp yapamayacağı sorusuna yanıt olarak İsrail'in İran'ın büyük çaplı hava saldırısına nasıl tepki vereceğini değerlendirirken uluslararası kurallara uyması gerektiğini belirtti. İran'ın Siyonist rejimin mevzilerini hedef alan cezalandırıcı eylemine değinen Almanya Dışişleri Bakanı, İsrail rejimine yönelik 300 İHA ve füzenin fırlatılmasının bölgeyi topyekün bir savaşın eşiğine getirdiğini sözlerine ekledi. Pazartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan toplantıda Baerbock, İsrail rejiminin kendisini güçlü hava savunması ve Amerika, İngiltere ve Arap ülkelerinin cesur müdahalesi olarak adlandırdığı durum sayesinde savunabildiğini ve bu başarının mutlaka diplomatik yolla güvence altına alınması ve önceliğin bölgede çatışmaların yayılmasının önlenmesi olması gerektiğinin altını çizdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın komşu ülkelerle iyi komşuluk ve dostluk politikalarının sürdürülmesine yönelik yenilenen vurgusunu takdir etti. İran'ın haberine göre Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Li Jian, Salı günü İran'a bölge ülkelerini hedef almadığı için teşekkür ederek komşu ülkelerle iyi komşuluk ve dostluk politikalarının devam ettiğini bir kez daha vurguladığını belirterek Tahran'ın İsrail rejimine yönelik cezalandırıcı yanıtının kısıtlı olduğunu kaydetti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Tahran'ın Pekin'in stratejik ortağı olduğunu ve Çin'in İran'la ilişkileri sürdürerek Filistin sorununa kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözümün ortak teşviki yönünde ilerlemeye istekli olduğunu ekledi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian arasındaki telefon görüşmesine değinen Li Jian, Çin'in İsrail rejiminin Suriye'deki İran Büyükelçiliği konsolosluk bölümüne yönelik saldırısını şiddetle kınadığını ve bu saldırının İsrail rejiminin uluslararası kurallara ve yasalara aykırı olduğuna inandığını ve kabul edilemez olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Sözcüsü, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderilmesi alanında uyguladığı yasa dışı kısıtlamaların devam ettiğini duyurdu. İran'ın haberine göre Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında şunları kaydetti. İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardımın girişine ve dağıtımına yasa dışı kısıtlamalar getirmeye ve sivil altyapıyı geniş çapta yıkmaya devam ediyor. Shamdasani, insani yardımın Gazze'ye ulaşma sürecinin sekteye uğradığını, Siyonist rejimin ve Washington'un son günlerde yardım akışına ilişkin iddialarına rağmen Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşların yardımlarının en düşük seviyeye indirdiğini sözlerine ekledi. Öte yandan Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 33.843'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne 193 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi. Açıklamada Siyonist rejim ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 46 Filistinlinin daha şehit olduğu, 110 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi. İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 33.843'e, yaralı sayısının da 76.575'e yükseldiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleriyle sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı belirtildi. Sırada bültenimizin son haberi var. Amerika'daki Filistin destekçileri soykırımcı İsrail rejiminin özellikle Gazze şeridinde Filistinlere karşı işlediği suçları ve Amerika'nın Siyonist işgal rejimine verdiği desteği protesto etti. Associated Press'in haberine göre Amerika'daki bir grup Filistinli destekçi pazartesi günü İsrail karşıtı gösteriler düzenleyerek Kaliforniya ve New York eyaletlerinde trafiği aksattılar. Bir grup Filistinli destekçi soykırımcı İsrail rejiminin özellikle Gazze şeridinde Filistinlilere karşı işlediği suçları ve Amerika'nın Siyonist işgal rejimine verdiği desteği protesto etmek amacıyla Chicago Uluslararası Havalimanı giriş otoyolunu da kapattı. Filistin destekçileri San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'nde kendilerini çimento dolu fıçılara zincirlediler. Amerika'daki otoyolları kapatma eylemini tertip edenlerden biri, bu eylemin Filistinlilerin özgürlüğüne yönelik ekonomik ablukanın bir parçası olduğunu belirtti. Soykırımcı Siyonist rejimin Gazze şeridindeki yeni saldırıları başlamasından bu yana çeşitli Amerikan eyaletleri, Başkan Joe Biden hükümetine karşı gösterilere sahne olmakta. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, yaptırımlara rağmen İran'ın teknik mühendislik hizmetleri ihracatındaki artış başlığı altında. İran İslam Cumhuriyeti Ticareti Geliştirme Örgütü'nün bilgiye dayalı ürünler ile teknik ve mühendislik hizmetleri ihracat ofisinin genel müdürü bu sektördeki ihracat artışına ilişkin olumlu vizyonu açıkladı. Muhammed Rıza Kerimzade'ye göre 20'den fazla ülkeyle 30 teknik ve mühendislik sözleşmesi imzalanmanın yanı sıra Çin, Rusya, Irak, Tacikistan ve Özbekistan gibi çeşitli ülkelere de heyetler gönderildi. İran İslam Cumhuriyeti Ticareti Geliştirme Örgütü, bilgiye dayalı ürünler ile teknik ve mühendislik hizmetleri ihracat ofisi genel müdürü, İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin teknik ve ihracat alanında deniz aşırı faaliyetlere devam eden desteğinin altını çizerek, mühendislik hizmetleri, idari mevzuatta değişiklik yapılması, teknik ve mühendislik hizmetleri ihracatçılarının desteklenmesi gibi tedbirler, teknik mühendislik hizmetleri ihracatçılarına yönelik bir destek paketi taslağının yanı sıra hedef ülkelerde mühendislik teknik hizmetlerine yönelik bir pazar geliştirme planının geliştirmesiyle bu alanlardaki ihracatın daha da güçlendirilmesine yardımcı olacağını umut etti. Başta bilgi, teknoloji ve mühendislik olmak üzere çeşitli sektörlerdeki ihracat artışına ilişkin olumlu istatistikler, İran İslam Cumhuriyeti'nin 40 yılı aşkın süredir Amerika ve Batılı müttefiklerinin en ağır yaptırımları altında bulunmasına rağmen yaşanıyor. Bu arada teknoloji sektörlerinde ihracatın büyümesindeki artış, büyüyen bilimsel ve teknolojik süreci ve çeşitli bilim ve sanayi sektörleri tarafından modern teknolojilere ulaşıldığına işaret etmektedir. Bu durum İran'ı bölgesel ve uluslararası sahnelerde hala izole etmeye çalışan batılı çevreler için büyük bir başarısızlık olarak değerlendiriliyor. Ekonomik ve teknolojik konularda uzman olan İsmail Bakeri'ye göre sanayi ve teknolojide lider ülke olan İran İslam Cumhuriyeti, Batı'nın yaptırımlarını bilimsel, endüstriyel ve teknolojik refah için bir fırsat olarak kullandı. Ve şimdi çeşitli kısıtlamalara rağmen bölgede ve uluslararası çevrelerde özellikle ihracat sektörlerinde ekonomik kalkınma ve büyümede lider konumdadır ve İran'ın küresel müşterileri de her geçen gün artıyor. Mevcut istatistiklere göre geçen yıl İran İslam Cumhuriyeti'nin turizm hizmetleri, endüstriler, bilgi dayalı teknik ve mühendislik, iletişim ve teknoloji ile karayolu, deniz ve demiryolu dahil transit hizmetleri gibi çeşitli alanlarda ihracatı 14 milyar dolardan fazla gerçekleşti. Uluslararası pazarın geliştirmesine yönelik dikkate alınan planlarla İran'ın hizmet, bilim ve teknolojinin tüm alanlarındaki ihracatında önemli bir artışa tanık olmamız bekleniyor. Bu da İran İslam Cumhuriyeti'nin genç yaratıcı güçlerinin ve bilim adamlarının desteğiyle yerli ve yerel yeteneklere dayanarak büyüme ve kalkınma yolunu ciddiye aldığı anlamına geliyor. Bu nedenle Batı'nın, özellikle de Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yaptırımlarını sürdürmesi hem sonuçsuz kalmakta hem de İran'ın gençliğini ve bilim çevrelerini ekonomik hedef ve planlarını ilerletme konusunda daha kararlı hale getirmektedir. Artık birçok ülke İran İslam Cumhuriyeti teknolojisinin yerleştirilmesini küresel bir model olarak takip ediyor ve kalkınma planlarına dahil ediyor. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise yüksek bütçe açığıyla Türkiye'deki ekonomik krizin hızlanması etrafında. Ekonomik krizin devam etmesiyle birlikte Türk toplumunun zayıf ve orta sınıfının sorunları yoğunlaşırken bu ülke toplumunun orta sınıfı tam bir çöküşe maruz kalıyor. Türkiye'nin bütçe açığının bu ülke tarihindeki en yüksek rakama ulaştığı söyleniyor. Bu haberin yayınlanması, Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in krizden etkilenen bu ülkenin ekonomisi için etkili önlemler alamadığı anlamına geliyor. Bu arada Mehmet Şimşek'in Ekonomi Bakanı olarak atanmasının amaçlarından biri de yabancı yatırımcıların dikkatini çekmekte. Ancak Tayyip Erdoğan vaatlerinden bir yıl sonra ve gelinen noktada Ankara hükümeti yetkilileri döviz kaynağı almak için Dünya Bankası'na başvurdu. Enflasyon, işsizlik ve yabancı bankaların borçlarının yarattığı baskılar Türk hükümetini ve halkını daha zora soktu. Öyle ki iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi 20 yılı aşkın liderliğinin ardından ilk kez Türkiye'de ikinci parti konumuna geldi. Bu durum sayısız ekonomik krizin yanı sıra Türkiye'nin 100 yılı aşkın tarihindeki en büyük bütçe açığıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Resmi kaynaklara göre Türkiye ekonomisinin 570,2 milyar liralık nakit açığı Türk ekonomistlerini endişelendiren bir rakamdır. Bu nakit bütçe açığı rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %121'den fazla bir artışı işaret ediyor. Elbette bu, Hazine Bakanlığı'nın 2024 yılının ilk 3 ayında kaydettiği bir rakam ve bu yılın sonuna doğru Türkiye pazarındaki durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın en yeni bakanlar kurulu bir yılını doldurmak üzere. Fakat Türkiye'de ekonomik kriz halen devam ediyor. Amerikan doları 32 lira gibi rakamla zirve yaptı. Geçen Mayıs ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan halktan güven oyu alması durumunda Amerikan dolarını 20 liranın altına geri getireceği vaadinde bulunmuştu. Türk gazeteci ve ekonomi analisti Mustafa Bildirçin Ankara Bir Gün gazetesinde yayınlanan makalesinde şunları yazdı. 2023 yılında 14.043.957 yeni icra ve iflas davası açıldı. Bu yeni davaların da eklenmesiyle toplam idari ve iflas dava sayısı 38.969.260 rekora ulaştı. Adalet Bakanlığı'nın icra daireleri ve iflaslara ilişkin verileri ülkede ekonomik sorunların giderek derinleştiğini, ekonomik krizin mali şikayetlerin, karşılıksız çeklerin ve iflas başvurularının sayısında artışa yol açtığını gösteriyor. Türkiye mahkemelerinde görülen icra ve iflas davalarının sayısı 2024 yılı itibariyle 39 milyona ulaştı. Bu durum 2015-2023 döneminde icra ve iflas davalarının sayısında %49'luk bir artış olduğunu gösteriyor. Yani Ankara hükümetinin kabineye bir kurtarıcı getirilmesi yönündeki etkileyici propagandasına rağmen Mehmet Şimşek de yabancı yatırımcıları çekme konusunda başarısız oldu. Öte yandan Türkiye Ekonomi Bakanı Dünya Bankası'ndan 35 milyar dolarlık yeni kredi almaya çalışıyor. Türkiye Merkez Bankası'nın döviz kaynakları en düşük seviyeye geriledi. Türkiye Merkez Bankası'nın rezervleri Fas Körfezi'nden ülke ekonomisine enjekte edilen kaynaklara rağmen hala kritik düzeyde seyrediyor. Aslında bu durumda Erdoğan hükümetinin mali ve döviz kaynaklarının yetersizliği nedeniyle vergileri artırarak halkın cebine ulaşmak ve ihtiyaçlarını Türkiye halkından karşılamaktan başka seçeneği yok. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Ben akıllıklı olanası yok ya. Ben ne bekliyorum.
İran şey tarzistinle bir ulaşım için yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, son günlerde İran'dan İsrail'e yapılan ihale ve füze saldırısı konusu etrafında sizler için hazırladığımız röportajın ikinci ve son bölümünü sunuyoruz. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'in konuyla ilgili görüşlerini kaldığı yerden dinliyorsunuz efendim. İran'ın konsolosluğu hedef alındı son günlerde. Biliyorsunuz birkaç ülke sadece bu İsrail'in saldırılarını kınadılar. Şimdi İsrail'e destek veren Almanya, Fransa, İngiltere, hatta Ürdün, Amerika, İran'ın bu İHA saldırılarını kınadılar. Bu çifte politikalarını siz nasıl değerlendirirsiniz Batı'nın? Şimdi insan hakları konusuna gelince bunlar her zaman insan hakları taraftarıyız efendim gibi iddialarda bulunuyorlar. Şimdi İran'dan bu misilleme yapılınca İran kınanıyor bu ülkeler tarafından. Bunu nasıl siz değerlendirirsiniz efendim?
Bu bir tezahür mevzu değil. Yani Batı'nın ikiyüzlülüğü ve çifte standardı ve aynı halde Batılılarla başka halkları bir seviyede tutmaları defa defa döne döne dünya halkının gözü önünde sergilenip ve hamımına şahit olup ve aynı halde eğer Siyonist İsrail rejiminin indiyenden el astığı cinayetleri olarak mahkum etseydiler, kınasaydılar, bu rejim indiyenden bu kadar 70 yıl Filistin halkın bu tür azap eziyette saklamazdı. Bakmayarak ki beynəlxalq mahkemede soyqırımla mahkum olup ve eyni halde beynəlxalq grupların bir çoxu İsrail'in burada soyqırıma el vurduğun Gazze'de ispat eleyip gösterip ve yüzlerden hatta jurnalist öldürüp ve hatta Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın orada işçilerini öldürüp böyle görüyor bakmayarak bunlara eyni halde Alman, Fransa, İngiltere, başka Avrupa ülkeleri, hususen ABD, himaye edirlər İsrail'den ve İsrail'e yani meşru, İran'ın meşru müdafiəsini qınayırlar. Ve bu çifte standartlardan çetib rusvay bir siyasetti. Bunlar dünyanın xalqlarının gözü önünde sergileyiblər. Ve tabii ki dünya bu gedişatla xalqların təhlükəsizliyi ve eyni halde sülhü sabat olamaz. Gerek bu rejimin karşısında durula ve ona dur deyle.
Tahran Radyosu.
Şimdi önümüzdeki günlerde bu senaryonun başka boyutlarının yaşanabileceği özellikle Türkiye medyalarında dillendiriliyor. İsrail bunu sürdürecek, bunun devamı gelecek gibi yorumlar yapılıyor Türkiye medyasında. Sizce Türkiye endişelenmiş mi bu konuda? Yani Türkiye açısından bakacak olursanız İran'ı kınama niyetinde olabilir mi bu saldırılarla ilgili veya İsrail ile ilişkilerini sürdürme çerçevesinde nasıl bir hazırlık içerisinde olabilir Türkiye efendim?
Türkiye valla gülünç vaziyettedir. Türkiye sözde xalqlardan müdafiə eləmək, zalimlə qarşı durmaq, məzlumla himayə eləmək, Filistinlə himayət eləmək, gündə qəzdə-qəzdə söhbəti. Amma əslində yoxdur, yəni arxasında yoxdur. Bəlkə dün gecə Türkiyə mediasına və televiziya kanallarında hətta hükumətə bağlı olan bəzi politikacılar və ya analistlərin danışıqlarında bəllənirdi ki, onların eyni halda istəmirlər İran belə etsiz. Məsələndə inanmırlar və ya inanmaq istəmirlər və ya necə deyərlər, sevinmək əvəzinə cinsləri götürmür bəlkə İran İsraili vurur. Və o bir tərəfdən vuranda da ona indiyəncən deydilər, vurmaz, vuramaz, nəmnədir, söhbətdir, bunlar kağız üstə yazılmış söhbətlərdir, belədir, filandır. Bəli, dünən vurandan sonra da Sırada yəqin ki, Türkiyə xalqı çox sevindi, başqa xalqlar kimi. Dünyanın bir çox yerlərində olan müsəlmanların hamısı sevindi, Filistində, Filistin xalqı kimi. Bəli, Türkiyənin xalqının sevinməyi bir tərəfə, Türkiyə hükumətinin bu barədə mən siyasətin əslində bəyənmirəm. Ona görə ki, olmaz keçmişdə də bu ləfzi işlətmişəm ki, olmaz sən kərvanla yoldaş, dağda oğru ilə qardaş olasa. Belə olmaz. Yəni, həm İsrail ilə münasibətləri saxlamaq, ticarəti saxlamaq, hətta hərbi, əskəri məlzumat göndərmək, İsrail mütəqlərinə yanacaq göndərmək Türkiyədən və bu Qəzza məsələsindən sonra bunu ticarəti yüksək səviyyə qaldırmaq bu olmaz. Yəni, bu necə olar bu iş? Ən sadə işi budur ki, İsrailə dəstək verməkdən əl çəkilər. Və bu dəstək vermək elə İsrailin əsgərinin dalında durmaq deyir ki, İsrail əsgərinin məzlumatını təmin eləmək də o bir dəstəkdir. Və təbiidir ki, Türkiyə xalqının, yəni İranın burada öz məşru müdafiəsinin haqqını kullanmaqda Türkiyə ya bir başqa ölkə, Türkiyənin yüz qatı ABD-nin ya Avropalıların məsuliyyətini vecinə döyür İranın saymır da və etina deyiləməz. Yəni, onun nə deməyi çox önəmlidir. Əlbəttə, tarixdə çox önəmlidir. Gələcəkdə iki ölkə arasında münasibətlərdə çox önəmlidir. Xalqların baxışlarında çox önəmlidir. Millətlərin nə cür münasibəti buna bəsləməkləri önəmlidir. Xalqlar heç vaxt dövlətlərinin İsrailə qarşı tutduqları münasibəti unutmayacaqlar. Və keçmiş seçimlərdə də biz AKP hökumətinin Qəzza xalqına qarşı ikili siyasətinin nəticəsini biz gördük. Xalqın ondan xoşu gəlmədi və deyillərə görə bu səsin az verilməyi AKP-nin burada məğlubiyyətə uğramağı nisbən Qəzza məsələsinə bağlıdır. Bu gələcəkdə belə də olacaq. Və təbiidir ki, təvəqqü Türkiyədən budur. Türk xalqına yaraşan, Türk xalqına münasib bir mövzu tuta və təbiidir ki, İsrail gərək məhkum eləyə, İranın hərəkətindən himayə eləyə, İranın məşru müdafiəsini rəsmiyyətə tanıya. Ta gələcəkdə Türkiyədə, bölgədə bir siyasət aparsa, terora qarşı və ya özü ilə müxalif olan dövlətlər və ya qruplara qarşı İran da ondan himayə eləsin. Olmaz təvəqqü yola başqa ölkələrin məşru müdafiələrindən belə yanlarından keçə və özü istəyə ki, bu ölkələr onun siyasətlərindən bölgədə himayə eləsinlər. Bəli, hər halda dediğim kimi, Türkiyə dövlətinin bu barədə bəklənən müsəlmanların, xalqların, hətta türk xalqının bəkləntisi budur ki, bu məşru müdafiədən himayə eləsin, İsraili məhkum eləsin, qınasın və bu qınamağın eyni, nümunəvi bir hərəkəti onunla olan ticari münasibətin kəsmə.
Doğru. Efendim, bizə zaman ayırdığınız üçün çox təşəkkür edirəm, Sayın Şərifi.
İyi yayınlar.
Çox sağ olun. Dəyərli dinləyicilər, bu söhbətimizdə siyasi analiz Sayın Rəhmətullah Şərifinin görüşlərini İrandan İsrailə gerçəkləşən İHA'lı və füzəli saldırısı ilə ilgili dinləmiş oldunuz. Konu ilə ilgili söhbətimizin ikinci və son bölümünü dinlədiniz. Bugünkü söhbətimizə də son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar haqqında bilgi edinmək üçün www.farstoday.ir sitəmizdə də baş verə biləcəyini zaman hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında və proqramımızda buluşana dək, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyyətinin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Arman Emruz, Batı Asya bölgesinde gerginliğin sona ermesi için dünyadan çağrılar geldiğini, İran'ın Mısır aracılığıyla Siyonist rejime benzeri olmayan bir mesaj gönderdiğini, kıyam füzesinin her türlü savunma sisteminden geçebileceğini belirtiyor. İttilat gazetesi emekli İsrailli generalden İran saldırısının korkutucu olduğunu belirttiği haberinde şunları okuyoruz.
Emekli bir İsrailli general bir televizyon röportajında Siyonist İsrail'in İran saldırılarına karşı savunma kabiliyetinin zayıf olduğunu belirtti ve İran'la gerçek bir savaşta İsrail'in yok edilebileceğini söyledi. Emekli İsrailli general Isaac Breg, Siyonist yetkililerin ve analistlerin öngörü eksikliğini eleştirerek şunları kaydetti. Sadece şu ana kadar yaşanan olaylara dikkat etmemeliyiz. Bu algı gelecekteki tehditlere dikkat etmemizi engelliyor. Eski general İran İslam Cumhuriyeti'nin gücüne atıfta bulunarak İsrail'in savunmasının tüm yönlerinin farkındayım. İran'ın şu ana kadar doğrudan bize saldırmaması gelecekte de saldırmayacağı anlamına gelmiyor. Brick ayrıca şunları söyledi. Yok edilme imkanımız var ve savunmasız durumdayız. Bu zarar görme durumu devam ettiği sürece İran'ın şu ana kadar bize saldırmaması nedeniyle tehditlerinin etkisiz olduğunu düşünmemeliyiz. Ne cephenin arka tarafında ne füzelere karşı ne de başka türlü tam bir savunma yeteneğimiz yok. Çok katmanlı savunma milyarlarca dolara mal oluyor. İsrailli general konuşmasının sonunda şu açıklamayı yaptı. İran'la yapılan savaş bir ülkeyle yapılan savaş değildir. Bu hiç hazırlıklı olmadığımız bölgesel bir savaştır. Biz birçok şey söylüyoruz ama kendimizi bu riske hazırlamıyoruz.
Tahran Radyosu.
Cevan gazetesi Dışişleri Bakanı'ndan naklen bu kez Siyonist rejime derhal ve geniş çapta karşılık verileceğini, Ayetullah Cevadi Amuli'nin mutlak fethin yakın olduğunu, Lübnan parlamento üyesinin Siyonist rejimin tüm cephelerde yenildiğini belirttiğini duyuruyor. Şervan gazetesi ise Siyonist İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin İran'ın daha önce olmamış bir şey yaptığını söylediğini belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
İşgalci Siyonist İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran saldırısında hedef alınan Yevatim Hava Üssü'nde saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Halevi, İran'ın saldırısına karşılık verileceğini belirterek, İran, İsrail'in stratejik kabiliyetine zarar vermek istedi. Bu daha önce olmamış bir şey, dedi. İran'ın fırlattığı füze ve İHA'ları etkisiz hale getirmek için Demir Kalkan projesini gerçekleştirdiklerini belirten Halevi söz konusu saldırıya bu sayede hazırlıklı olduklarını vurguladı. Halevi geçtiğimiz pazartesi günü neyin organize edildiğini gördük ve İsrail devletinin çok güçlü olduğunu ve tek başına bununla nasıl başa çıkacağını bildiğini düşünüyoruz. Ancak bu kadar çok sayıda ve bu kadar uzaktaki bir tehdit söz konusu olduğunda Amerika'nın yanımızda olmasından her zaman mutluluk duyarız, dedi. İran'a nasıl bir karşılık verilmesi gerektiğini değerlendirdiklerini de aktaran Halevi, İsrail topraklarında bu kadar çok füze ve İHA fırlatılmasına bir yanıt vereceğiz dedi.
Cumhur İslami Gazetesi, Fars Körfez İşbirliği Konseyi'nin Batı Asya bölgesinde askeri gerginliğin artmasının endişe verici olduğunu, İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisinin korsan rejimin İran'ın ikinci misillemesinin ne olacağını bildiğini söylediğini, korsan rejim meclisi üyesinin İran'dan ağır bir tokat yediklerini söylediğini aktarıyor. Keyhan Gazetesi ise Siyonist rejim eski genelkurmay başkanı Gadi Eisenkot'un 6 ay geçmesine rağmen 133 esiri kurtaramadıklarını söylediğini aktardı haberinde şunlara yer veriyor.
7 Ekim 2023'te Hamas tarafından başlatılan Aksa Tufanı operasyonundan bu yana İsrail rejimine yenilgi üstüne yenilgi tattırılıyor. Gazze'deki hiçbir hedefine ulaşamayan binlerce askerini kaybeden İsrail rejimi, savaş kabinesi üyesi ve eski genelkurmay başkanı Gadi Eisenkot, 6 ay geçtiği halde Gazze şeridinde tutulan 133 rehineyi geri getiremediklerini belirtti. Siyonist rejimin yine haber sitesinde yer alan habere göre Siyonist Eisenkot, Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonu İsrail için büyük bir başarısızlık olarak nitelendirdi. İşgal kabinesi yüzdesi Eisenkot şunları kaydetti. Yarım yıl geçti fakat Gazze'de tutulan 133 rehineyi geri getiremedik. Hamas bize en kötü zararı verdi. Bu 10-15 yıl boyunca ilgileneceğimiz bir zorluktur.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsurey Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsurey yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Hollandalı barış güçlerinin varlığına rağmen Temmuz 1995'te Bosnalı Sırp güçlerinin doğudaki Srebrenica kentine saldırması sırasında 8372 masum Bosnalı Müslüman çocuk ve erkek öldürüldü. 1993 baharında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Srebrenica'yı güvenli bölge ilan etti. Ancak daha sonra savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırımdan suçlu bulunan Ratko Mladic komutasındaki güçler, Birleşmiş Milletler gözetimindeki bölgenin yasalarını çiğneyerek acı bir suç işledi. Sırpların işgaliyle yaklaşık 15 bin Srebrenicalı çevredeki dağlara kaçtı. Ancak Sırp güçleri onları buldu ve binlercesini katletti. Kurbanların cesetleri ülke çapında 570 yerde bulundu. 2007 yılında Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, Srebrenica'da soykırımın gerçekleştiğini hükmetti. 8 Haziran 2021'de Birleşmiş Milletler Mahkemesi'nin bir alt mahkeme hakimleri, Mladic'i Bosna Hersek'te soykırım, zulüm, İnsanlığa karşı suçlar, cinayetler ve diğer savaş suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptıran cezayı onadı. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Mezardan Kartpostallar isimli podcast'imizde sizlerle birlikteyiz. Ana içeriği Emir Sulcagiç tarafından yazılan aynı isimli kitaptan hazırlanan podcast, kitabın yazarı olan 20 yaşlarındaki genç adamın ağzından ve soykırımı ve büyük insanlık trajedisini anlatan bir rapordur. O dönemde Birleşmiş Milletler tercümanı rolünü oynayan Bosnalı genç, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük soykırıma tanık oldu. Sulcagiç şu anda bir gazeteci ve Srebrenica soykırımı anıtının yöneticisidir ve en çok Srebrenica soykırımından sağ kurtulanların haklarını savunan yorulmak bilmez çalışmalarıyla tanınmaktadır. Mezardan Kartpostallar adlı kitabı Srebrenica soykırımını hayatta kalan bir Bosnalı tarafından İngilizce olarak yayınlanan ilk kitaptır ve 9 dile çevrilmiştir. Bu podcast'te 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak anılan bu soykırımın boyutlarının bir kısmını bu kitaptaki bilgilerden yararlanarak bu sefer bir görgü tanığının ağzından anlatmaya çalışacağız. Hep birlikte dinleyelim. Hayatta kaldım. Adım herhangi bir ad olabilirdi. Muhammed, İbrahim, İshak, hiç fark etmez. Önemli olan benim hayatta kalmamdı. Pek çok kişi hayatta kalamadı. Birçok kişi aynı şekilde öldüğü gibi ben de aynı şekilde hayatta kaldım. Benim hayatta kalmamla onların ölmesi arasında hiçbir fark yok. Kaldım. Başkalarının ölümünden göğsünde ebediyen büyük bir acı kalan dünyada kaldım. Ben Srebrenicalıyım. Aslında ben başka bir yerdenim. Ama ben Srebrenicalı olmayı kendim seçtim. Ölüm yerinin yanında doğum yerinin hiçbir önemi olmadığına inanıyorum. Doğum yeri bizim hakkımızda özel bir şey söylemiyor. Bir avuç coğrafi bilgi dışında. Ancak ölüm yeri, yaptığımız ve bağlı kaldığımız düşünceler, inançlar ve seçimler hakkında birçok şey söylenebilir. Belki bütün bunlar yanlıştır. Belki insan doğduğu yeri seçemediği gibi öleceği yeri de seçemez. Onlar da doğdukları yerde öldüler. Savaş yıllarında sığınak ve destek aradıkları, sonunda aradıkları, buldukları ve nihayetinde orada ortak acılar içinde birbiri ardına günler geçirdikleri yer. Onlar kurtarılmak için Srebrenica'yı seçmişlerdi. Srebrenica'da ölümlerini bir o kadar korkunç kılmak için onları seçmişti. Avrupa'nın güney doğusunda, batıda ve kuzey batıda Hırvatistan, doğuda Sırbistan, güney doğuda Karadağ ile komşu olan Bosna Hersek. Üç dinin ve üç etnik kökenin buluşma yeridir. Ortodoks Sırplar, Katolik Hırvatlar ve Müslüman Boşnaklar. Yugoslavya'nın çöküşünün ardından hırslar ve fanatik milliyetçi duygular Bosnalı Sırpları, ülkenin diğer iki ana etnik grubu olan Hırvatlar ve Boşnaklarla karşı karşıya getirdi. Ve Bosna Hersek'te 5 Nisan 1992'den 14 Aralık 1995'e kadar süren savaşa yol açtı. Bu savaş sırasında Sırplar bir yandan eski Yugoslav ordusuna ait askeri teçhizatla donatılırken diğer yandan Sırbistan'a kara yoluyla bağlıydı. Hırvatlar da Hırvat toprağına güveniyordu ve her ikisi de Hristiyan Avrupa'nın desteği ve avantajlarından yararlanıyordu. Ancak savunma imkanları kısıtlı ve İslam dünyasından uzak olan Bosnalı Müslümanlar istenmeyen ve eşitsiz bir savaşın ortasında kaldılar. Bu nedenle Müslümanların savunma için yeterli askeri teçhizatı yoktu. Sırp aşırılık yanlısı güçler bu fırsatı kullanarak Doğu Bosna'daki Müslümanlara saldırdı ve IŞİD ortaya çıkmadan önce insanlık tarihinin en iğrenç suçlarını işlediler. Mayıs 1992'nin ortalarında Sırp güçlerinden kaçan on binlerce insan Srebrenica'ya akın etti. Yugoslav Ulusal Ordusu'nun topçuları şehirleri ve köyleri ateş yağmuruna tutmuştu. Sırp güçleri arkalarında kandan iz bıraktı ve önlerinde hikayesini duyunca insanların kanını donduran bir felaket yaratmak için sağ kalanları ve hayatta kalanları öncüler gibi Srebrenica'ya gönderdiler. Sırplar Srebrenica'yı yağmaladıktan sonra Mayıs ayının ikinci haftasında şehri terk etti. Srebrenica terk edilmiş bir şehir ve on binlerce yoksul ve çaresiz insanın buluşma yeri haline geldi. Ve ben Emir Solucagić, bu binlerce kişiden sadece biriyim. Ben ve ailem, arkadaşlarım ve tanıdıklarım. Bundan sonraki 3 yılda, yani Srebrenica'nın 1992 yazında Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilmesinden, Temmuz 1995'te Sırpların saldırısı ve Müslümanların vahşice öldürülmesinin ve şehrin düşmesine kadar geçen sürede pek çok insanla tanıştım. Hatta bazıları aynı yıllarda öldürülen bazı akrabalarımın yerini aldı. Bazıları da bize hunharca ihanet eden eski Sırp arkadaşlarımın yerini aldı. Srebrenica'ya ilk geldiğimizde çöl gibiydi. Neredeyse tüm günümüzü şehri kuşatan Sırpların pususunun yakınından yürüyerek geçirdik. Hayatımızı şehrin yolunu bildiğini iddia eden bir çocuğun ellerine bırakmak zorunda kaldık. Yol boyunca bizim hareketimizin tam tersi yönde yağmur yağıyordu. Annem ve kız kardeşlerim Skanderovic'den uzak bir akrabanın yanında kalıyorlardı. Srebrenica'ya çok da uzak olmayan Sırpların henüz ulaşamadıkları bir köy. Bir gün önce radyoda şehrin kurtarıldığını duymuştuk. Bu nedenle haberin doğruluğundan şüphe etsek de gidip kendimiz görmeye karar verdik. Srebrenica'ya gitmek babamın fikriydi. Bana göre bu fikir hepimizin içine düştüğü çaresizliği temsil ediyordu. Arkamızdan yürüyen kadınlardan biri sürekli ağlayan bir bebeği kucağında tutuyordu. Adamlar çocuğu susturmasını istediler, bağırıp çağırdılar ama kadın yapamadığını söyledi. Sırp yerleşimine yaklaşıyorduk. Daha ileri gittiğimizde lider rotanın en tehlikeli kısmına yaklaştığımızı ve Sırp personel taşıyıcılarının her iki tarafta bizden sadece 50 metre uzakta olduğunu söyledi. Çocuk birdenbire sustu. Bir saat sonrasına kadar hiç sesi çıkmadı. Tam olarak Srebrenica'ya giderken Sırp Prijević köyünden geçmek için gereken miktar. Evet, en çok korktuğumuz yer. Biraz sonra terk edilmiş bir şehre ulaştık. Srebrenica, gri bir şehir, depresyonla dolu bir şehir. Şehir merkezindeki evlerin tamamı yanmış. Yanık izleri taze olduğunu gösteriyordu. Sırplar şehri bir gün önce, belki de iki gün önce terk etmişlerdi. Sırp Cumhuriyeti Demokrat Partisi Genel Başkanı Goran Zekić'in Srebrenica bölgesinde öldürülmesinin hemen ardından. O zaman duyduğumuz tek şey bir gencin pususuna yakalandığıydı. Aynı olayda öldürülen bir genç arabasına el bombası atarak onu öldürmüştü. Bu direnişin ilk işaretiydi. Sadece birkaç ay sonra Srebrenica, Bosna Hersek'te kurtarılan ilk şehir oldu. Tabii daha kesin konuşmak gerekirse şehrin mülkiyeti konusunda herhangi bir ihtilaf yaşanmadığı için şehir kurtarılmadı. Sırplar şehri kaybetmediler ama bir çatışma durumunda şehri savunamayacakları sonucuna vardıkları için şehri bırakıp gittiler. 18 Mayıs 1992 Srebrenica'daki hayatımın ilk günüydü. 3 yıl boyunca 1000 günden fazla her günü diğerinden daha kötü bir şekilde kaldığım yer burasıydı. O günü hatırlıyorum. Çünkü o gün muhtemelen hayatım boyunca kendimi özgür hissettiğim tek gündü. Gerçi bunu o zamanlar Sırplar tarafından kuşatılmış olan Srebrenica için söylemek tuhaftı. Hayatta kalacağıma dair derin bir duyguyu ilk kez hissettiğim gün. Bu duyguyu hala hatırlıyorum. Abluka soğuk ama doğru bir şekilde içerideki bizlerle dışarıdakiler arasında tüm farkları ifade eden bir kelimedir. Biz Srebrenica'yı hiçbir zaman bu şekilde adlandırmadık. Çünkü o ismin bizim gerçeğimizle hiçbir ilgisi yoktu. Orada şöyle derdik: bakır kap, dünyanın sonu, apandis. Çünkü bu sözler hissettiklerimize daha yakındı. Her gün neler yaşadığımızı dünyanın geri kalanı anlayamazdı. Aslında 3 yıldır kuşatma altında olan bu küçük kasaba daha çok savaş esirlerinin toplandığı bir toplanma kampı gibiydi. Tek fark kuşatma altındaki bölgelerin sınırlarının sürekli değişmesiydi. Hiçbir şekilde sabit bir sınır yoktu. Sınırları değiştirmenin her zaman güçlü olanın yararını olduğunu bilmek, insanların yüreklerine korku salmıştı. Tehlike buradaki, kamptaki kadar görünür değildi. Burada göremediğimiz insanlar kimin hayatta kalacağına karar veriyordu. Kurbanların kim olduğunu bilmekle bile ilgilenmeyenler. Mağdurların acıdan buruşmuş yüzlerini bile görmeyenler. Sırp topçusu şehirden o kadar uzaktaydı ki onları göremiyorduk. Ama bizi korkutacak kadar yakındı. Nerede olursak olalım, ne yapıyorsak yapalım, aklımıza hep tek bir şey geliyordu. O da havan mermisinin sesi ve beraberinde getirdiği ve daha düşünmeden bizi içine alan ölümün sesiydi. Havan topları gökyüzünü bir anda yarıp kendi ritimleriyle diledikleri yere istedikleri zaman iniyorlardı. Sürprizleri artık hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Ve bu saldırıların en büyük mağdurları da bunlara alışık olmayan insanlar oluyor. Kentin küçük meydanında savaşın ilk aylarında düzenlenen havan saldırılarından birinde hayatını kaybeden kadının kalıntıları, evlerin kapı ve duvarları ile meydanın yakınındaki köşkün kapısına yapıştırıldı. Elinde sepet bulunan o kadın, pazardan dönerken roket yağmuruna tutulmuştu. Her gün binlerce insan aynı yoldan geçiyordu. Ve çok azı o kadının çürüyen kısımlarına dikkat ediyordu. Ölümü beraberinde getiren şeylerden çok, ölümün kendisine çok çabuk alışmıştık. Ölümü kabul edebilirdik ama ölüm korkusu bizim için kabul edilemezdi. Çoğu zaman vaktimizi şehrin büyük kafesiyle ana mağaza arasında yer alan küçük bir parkta geçirdik. Sosyalist mimarinin sembolü olarak mağaza ve kafenin birleşimi eski Yugoslavya'nın her küçük taşra kasabasında bulunabilen ve çoğu insanın zamanını İkisinden birinde geçirdiği iki yerdi. Genellikle gün içinde yiyebildiğimiz tek yemekten önce ve sonra oradaydık. Bir yere oturup karşımızdaki geniş sokağa bakardık. Ve çocuksu ve dehşete düşmüş gözlerimizde çirkin bir görüntüyle yeni bir dünya oluşmuştu. Çevremizdeki insanlar bir gecede değersiz varlıklara dönüştüklerini görünce şaşkına dönüyor ve bununla baş etmeye çabalıyorlardı. Eski dünya bir daha geri getirilemeyecek şekilde kaybolmuştu ve yeni dünya suçluların, eski mahkumların, rüşvetçi polislerin eline düşmüştü. Kaderimizin sahibi kuşatma etrafındaki Sırplardı. Geçmişin derinliklerine gitmiştik. Geleceğin bizim olmadığını biliyorduk. Sonunda hayatta kalmak istiyorsak, yeni bir hayata, geçmişle hiçbir ortak yanı olmayan bir hayata başlamamız gerektiğini biliyorduk. Yırtık elbiselerle, çalıntı ayakkabılarla, çürük diş izleri taşıyan kırık ekmeklerle büyümüştük. Ama ne fayda? Hepimiz başkaları için eşit derecede önemsizdik. İlerleyen yıllarda şehirdeki yönetim sistemini olabildiğince yakından tanıma ve içinde bulunduğumuz hayal kırıklığı ve acıdan onların payının ne kadar olduğunu anlama fırsatı buldum. Gözlerimi her şeyden çok acıtan şey o zamana kadar bana ifşa edilmemiş olan ilkelliklerini görmekti. Anlaşılan tek şey, savaşın ilk haftalarında Srebrenica civarındaki bir köyde kendi aralarında kendi kabilelerine göre görev paylaşımı yaptıklarıydı. Her biri kendi özel anlayışıyla hüküm sürüyordu. Dışarıdan kuşatmanın yanı sıra içeride de kuşatma altında olduğumuzu hissettim. Şehrin trajik düşüşüne kadar devam eden bir şey. Sanki ilkel toplumlara dönüşmüştük. Hukuk diye bir şey yoktu. Hükümet karşılıklı güç ilişkilerine dayalıydı. Halk artık hükümetin sorunu değildi. Zaman geçtikçe insanlarla mesafeleri daha da derinleşti. Bazı belediye yetkilileri arabalarına binebilecek kadar zenginken sıradan insanlar yırtık ayakkabılarla onlarca kilometre yürümek zorunda kaldı. Kıtlık zamanlarında bile sofraları genellikle cömert olurdu. Ama büyük annemin yediği tek şey haşlanmış soya fasulyesiydi. Tanık olduğum sevdiklerimin ölümü bana çok pahalıya mal oldu. Onlar gittikten sonra her şey artık anlamsızlaşmıştı. Bırakın yaşamı, ölümün kendisi dahi. Evet değerli dinleyicilerimiz, Mezardan Kartpostallar isimli podcast'in birinci bölümünün sonuna geldik. Bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımıza değinmek istiyoruz.
Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Hazreti Musa aleyhisselam kendisini hocasına tabi bir talebe olarak tanıtıyor ve Hazreti Hızır'dan peşinden gitmek üzere icazet istiyor. Bu talep talebenin hocasına karşı tevazu derecesini gösteriyor. Gerçekte herhangi bir insan hocalık mevkiine yerleşince ona gösterilecek saygı da kat kat artar. Hazreti Ali aleyhisselam bir vicizesinde şöyle buyuruyor. Bir talebe bir meclise girdiğinde o mecliste hocasını görürse herkese selam vermesi gerekir. Ancak hocasına ayrı bir selam vermesi ve saygı göstermesi gerekir. Hazreti Ali aleyhisselam başka bir yerde de şöyle buyuruyor. Oturduğun yerden baban ve hocan için ayağa kalkarak dur. Hatta hükümdar olsan bile. hocaya gösterilecek saygı ve tevazu o kadar önemlidir ki İslam peygamberi bu konuda şöyle buyurur. Eğer biri bir başkasına bir mesele öğretir veya bir ilimden bir söz öğretirse onun maliki olur. Allah Resulü'nün bu tabiri belki de kafalarda yoksa talebe köle gibi pazarlanabilir mi sorusunu oluşturabilir. Allah Resulü şöyle devam eder. Ona emir verebilir veya herhangi bir işten men edebilir. Yani köleler sahiplerinin emirlerini dinlediği gibi talebelerin de alim ve muttaki hocaların emirlerine uymaları gerekir.
İslam dininde ve Allah Resulü ve Ehl-i Beyt fertleri siyerinde sürekli ulema ve bilginlere saygıya vurgu yapılmıştır. Yüce Allah Hazreti Musa ve Hazreti Hızır öyküsünü beyan ederek öğretmenlere pratikte saygıyı en iyi şekilde ortaya koymuştur. Kehf suresinin 66. ayetinde Hazreti Musa Hazreti Hızır'dan şöyle soruyor. Sana öğretilenden bana doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı? Aynı surenin 69. ayetinde ise Hazreti Hızır'dan cevap alamayan Hazreti Musa bu kez şöyle diyor. İnşallah sen beni sabreder bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem.
Tahran Radyosu.
Bu iki kısa cümlede Hazreti Musa'nın talim ve terbiye ve öğretmen konusunda nasıl davranılması gerektiğini beyan ediyor. Gerçi Hazreti Musa ulul azm peygamberlerden biriydi. Ancak bu mevki hiçbir zaman talebenin hocasına karşı göstermesi gereken edep ve saygıya mani olmadı.
Bilim öğrenmenin bir başka püf noktası da talebenin hocanın huzurunda sessiz olmasıdır. Talebe hocasının huzurunda susmalı ve pür dikkat hocasını dinlemeli ve söylediklerini anlamalıdır. Bu konuda Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Hocanın huzurunda bulunduğu vakit konuşmaktan ziyade dinlemek için hırslı ol. Bazı insanlar büyüklerin ve alimlerin meclisine katıldığında sürekli konuşmaya ve bilgili olduklarını göstermeye çalışıyor. Ancak Hazreti Ali aleyhisselam talebelere hocanın huzurunda daha çok onun sözlerini dinlemelerini tavsiye ediyor. Çünkü gerçekte fırsat çok azdır. O zaman iyice dinlemek ve öğrenmek gerekir.
Sabır, talim ve terbiyenin bir başka adabıdır. Hocanın ikazlarını benimsemek ve talebesine karşı sert ve kesin tavırla davranmasına sabırlı olmak, talebeliğin en önemli adabıdır. Bu durum, Hazreti Hızır ve Hazreti Musa öyküsünde en iyi şekilde beyan edilmiştir. Zor şartlarda bilim öğrenmeye karşı sabırlı olmayan kimse, bilim öğrenmekte hocasını izlemekten geri kalabilir. İşte bu yüzden talebeler hocalarından bilim öğrenirken çok sabırlı olmaları ve bilim öğrenmede acele etmekten kaçınması ve hemen her şeyi öğrenmeyi beklememesi ve eğitim sürecini sonuna kadar tamamlaması gerekir. Nitekim Hazreti Hızır da Hazreti Musa'ya eğitim verirken ona sabırlı olmayı ikaz etmiştir.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana.